Ayrım 12.
O ihtiyar Luka bilgili bir adamdı, dedi Mityagin. Tüm işleri tıkırında, her tarafta bezi var. Yolunu buluyor ya, sen ona bak. Çalıyormuş, çırpıyormuş, onu bunu kandırıyormuş, numara yapıyormuş. Boş ver, karnını doyuruyor mu, sen ona bak. Çocukluğum ve ekmeğimi kazanırken adlı yapıtlar hepsini etkiledi. Soluklarını tutarak dinliyor, okuma saatini hiç değilse 12'ye dek uzatmamız için yalvarıyorlardı. Bu öykülerin Maxim Gorki'nin öz yaşamından alındığını söylediğimde önce inanmadılar, öyle baka kaldılar. Sonra birden kafalarına şimşek çaktı. Yani Gorki de bizim gibiymiş, vay canına be. Bu fikir onları coşturdu, bu işe pek sevinmişlerdi. Maxim Gorki'nin yaşamı bizim yaşamımızın bir parçasıydı sanki. Anlatılan bazı olayları biz de yaşadığımızdan bir kıyaslama yapmak olanağı buluyorduk. Onun öykülerindeki takma adları birbirimize yakıştırıyor, görüşlerini tartışıyor, insansal değerlerin ölçülmesinde onun koyduğu ölçütleri kullanıyorduk. 3 kilometre ötemizde Korolenko çocuk topluluğu kurulduğunda bizim çocuklar onları kıskanmakta gecikmedi. Korolenko tam o ufaklıklara göre bir at. Biz Gorki çocuklarıyız. Kalina Ivanoviç de aynı kanındaydı. Korolenko'yu gördüm ben, onunla konuştum bile. Saygıdeğer bir adam. Sizse birer serserisiniz. Hem kuramsal hem de kılgısal olarak serseri. Bize Gorki topluluğu deniliyordu. Herhangi bir resmi onay ya da öneri almış değildik. Kasabada herkes bu ada alıştı. Yeni mühür ve damgalarımıza da karşı koyan yetkili çıkmadı. Ne yazık ki Alexey Maksimovich'le hemen haberleşemedik. Kasabamızda kimse onun adresini bilmiyordu. Ancak 1925 yılında bir resimli dergide Gorki'nin İtalya'da yaşadığını belirten ve oradaki yaşantısını anlatan bir yazı okuduktan sonra ona bir mektup yazdık. Dergide Gorki'nin adı İtalyanca Massimo Gorki diye yazılmıştı. Alıcısının eline geçmesini şansa bıraktığımız ilk mektubumuzdaki adres şöyleydi: Massimo Gorki, Sorrento, İtalya. Küçüklerin çoğu okuma yazma bilmiyordu ama gene de Gorki'nin öyküleri büyüklerin olduğu kadar küçüklerin de ilgi ve sevgisini kazanmıştı. Yaşları 10 ve ondan az yukarı olan 12 küçük çocuğumuz vardı. Bu kümeyi oluşturanların hepsi de cıvıl cıvıl, açık göz, eli uzun ve elbet vıcık vıcık bitli çocuklardı. Topluluğa geldiklerinde hepsi tanınmayacak haldeydi. Bir deri bir kemik, hastalıklı, yaralı. Kendi kendisine sağlık sorumlusu ve hemşire ilan eden Ekaterina Grigorievna'nın başını kaşıyacak vakti olmazdı. Tüm katılığına karşın severdi onu çocuklar. Onları azarlarken bile bir ana sevecenliği gösterir, çocukların zayıflıklarını bilir, söylediklerinin hiçbirine inanmaz, benim hiçbir zaman elde edemediğim bir başarıydı bu, yapılan en küçük bir yanlışı hoş görmez, disipline uyulmadığı durumlarda onları büyük bir iştenlikle azarlamaktan geri durmazdı. Ancak bu küçüklerle yaşam üzerine, anneleri babaları üzerine denizci, bir kumandan ya da bir mühendis olmak konusunda onun kadar yalın, onun kadar içten ve insanca konuşmasını beceren birisi daha yoktu içimizde. Bu küçücük adamların yüreklerinde lanet olası yazgınlaştığı korkunç yaraların derinliklerine inebilen tek kişi oydu. Ayrıca ne yapar yapar, yiyecek kullanma kurallarımızı hiç sezdirmeden çiğner, Kalina Ivanoviç'in sıkı düzenini bir iki tatlı sözle bozar, depodan fazladan yiyecek sağlamayı, böylece o çocukları doyurmayı becerirdi. Ekaterina Grigorievna ile küçükler arasındaki bu ilişkiyi fark eden büyük çocuklar ona saygı duyuyorlar, Ekaterina Grigorievna'nın bir dediğini iki etmemek için neredeyse yarışıyorlardı. Küçüklerden biri doğru dürüst yıkanıyor, her tarafını sabunluyor muydu? Şu öteki oraya gizlenmiş sigara mı içiyordu? Kimse giysisini yırtmasındı, şuna dikkat edilsin, Petya ile kavga etmesindi. Daha birçok ağabeylik görevini severek yerine getiriyordu büyükler. Topluluktaki büyük çocukların küçüklerden hoşlanması, onlara kardeş gibi davranması, sevgi, bağlılık ve ilgi göstermesi Ekaterina Grigorievna'nın sayesinde olmuştur. Bir tohum makinesinin başarısı. Topluluğumuzun çiftçiliğe elverişli olmadığı her geçen gün biraz daha açık bir biçimde ortaya çıkıyordu. Gözlerimiz Kolama Kırmağı'nın kıyılarına dalıp dalıp gidiyordu hep. Burada bahar meyve bahçelerini öyle bir uyandırıyordu, ağaçlar öyle tatlı, öyle güzel çiçek açıyordu ve yeşillikler öyle pırıl pırıl parlıyor, ışıklarını kara topraklar üzerine yansıtarak kımıl kımıl oynaştırıyorlardı ki gözlerimizi başka bir yöne çevirmemiz olanaksızdı. Ne var ki yeni topluluktaki onarım işleri kaplumbağa hızıyla ilerliyordu. Çok küçük bir ücretle çalışan birkaç marangoz, ağaç kütüklerinden köylü kulübesi yapmayı beceriyorlardı ama biraz karmaşık bir yapıyla karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Cam çok büyük paralar karşılığında bile bulunamıyordu. Ayrıca bizde çok para da yoktu. Gene de yazın sonuna doğru iki ya da üç büyük binayı biraz adam etmiştik. Ancak camları takılmadığından içlerine yerleşemiyorduk. Birkaç küçük odanın onarımını da tamamlamıştık ama bunlar marangoz, duvarcı, şömineci ve bekçi gibi dışarıdan tutulma işçilerinin yatıp kalkması için gerekliydi. Üstelik marangoz evini, döküm evini oraya taşımadan, toprağa işlemeye başlamadan çocukları taşımak anlamsızdı. Bununla birlikte çocuklarımız her gün Trepke'ye gidiyordu. İşlerin büyük bir bölümünü onlar yapıyorlardı çünkü. Yazın 10 kadar çocuk meyvalıklarda kendilerine uydurma barınaklar yaptılar ve orada gece gündüz çalıştılar, yatıp kalktılar. Onların çabaları sonucu Trepke meyvalıkları tümüyle adam olmadıysa da bayağı umut verici ağaçlar görünümünü aldı. Gonçalovka'da oturanlar bu yeni mal sahiplerinin nice biçimsiz, nice kılıksız ve adı çıkmış kimseler olduğunu görünce Trepke yakınlarına gelen yeni komşularından hiç hoşlanmadılar ve çok rahatsız oldular. Bense bize verilen 60 desyatinlik toprağın yalnızca bir kağıt parçası üzerinde verildiğini, çünkü Trepke'lerin arazisinde bulunan, bize ayrılan bölüm de içinde olmak üzere tüm toprakların 1917 yılından beri Ora köylüleri tarafından işlenmekte olduğunu öğrendim. Büyük bir düş kırıklığına uğramıştım elbet. Kasabada şaşkınlığımıza gülüyorlardı yalnızca. Elinizde kağıt var, demek ki topraklar sizin. Gidin girin tarlalara, sürmeye başlayın, ne duruyorsunuz? Ancak köy sovyetinin başkanı Sergey Petrovich Grechani aynı görüşte değildi. Bu işler böyledir biliyorsunuz. Ekmeğini topraktan çıkaran köylü eline bir toprak parçası geçirmişse, üstelik bunu yasalara uygun bir biçimde sağlamışsa kolay kolay kaptırmaz elinden. Köylü toprağa sürmüş, ekmiş, biçmiş. Bu elinizdeki kağıtları yazanlar köylüyü sırtından hançerliyorlar düpedüz. Siz beni dinleyin, o kağıdı hiç ortaya çıkarmayın. Yeni topluluğa gitmek için Kolomak Irmağı'nı aşmak gerektiğinden kendimize bir kayık yaptık. Çocuklar nöbetleşe dümen başına geçiyorlardı. Ancak yük taşımak ya da arabayla bir şeyler götürmek gerektiğinde uzun yoldan gidiyor, Gonçarovka köyünün içinde bulunan bir köprüyü kullanıyorduk. Burada bir güçlükle karşılaşmıyorduk doğrusu. Köylü delikanlılar süklüm püklüm ortaya çıktığımızı görünce hemen laf atarlardı. ''Hey eskici kılıklılar, köprümüzü eskiteceksiniz.'' Buraya pek yanaşmasanız iyi olur. Köprümüze bitlerinize dökmeyin ha. Trepke'yi de size kolay kolay kaptırmayacağız, unutmayın. Gonçarovka'ya barışsever komşular olarak değil, fatihler olarak girmiş bulunuyorduk. Bu askeri kuşatmayı yaparken sıkı durmasaydık, bu işi kıvıramayacağımız duygusuna kapılsaydık, toprakları da yıkıntıları da tümden yitirecektik kuşkusuz. Köylüler bu anlaşmazlığın devlet dairelerinde değil, burada, tarlada çözümleneceğini biliyorlardı. Trepke topraklarını 3 yıldır ekip biçiyorlardı ve bu yüzden topraklar onların hakkıydı. Tutundukları tek dal buydu. Bu süreyi uzatmak, haklarını pekiştirmek için yapmayacakları yoktu. Çünkü tüm umutlarını bu numaraya, toprağa ekip biçtikleri sürenin uzatılmasına, böylece bizim belgeyi zaman aşımına uğratmaya bağlamışlardı. Aynı biçimde biz de tüm umutlarımızı o topraklara elden geldiğince çabuk işlemeye bağlamıştık. Yazın tapu görevlileri sınırlarımızı işaretlemeye geldiler. Ancak gelişlerini tarlalara götürmeye cesaret edemediler. Bir planın üzerinde çukurları, yamaç ve ağaçlıkları göstermekle yetindiler. Bu noktalar sınırlarımızı belirlemekteydi. Tapu görevlilerinden aldığım bu kağıdı da cebime koyarak büyükçe çocuklardan birkaçıyla birlikte Gonçarovka'ya gittim. Köy Sovyeti Başkanı bizim eski dostumuz Luka Semyonovich Verkola'ydı. Bizi iyi karşıladı, oturmamızı söyledi. Ama tapu kağıdına bakmaya pek hevesli değildi. ''Sevgili yoldaşlarım'' dedi bize. ''Sizin için yapabileceğim pek bir şey yok. Köylülerimiz bu toprakları yıllardır işlemekteler. Mujiklerimizin kalbini kıramam, onlara zarar veremem ben. Başka bir yerden toprak isteyin, versinler.'' Köylüler bizim tarlalara dalıp da sürmeye başladığında toprakların sürülmesine karşılık topluluğun köylülere herhangi bir işçilik ücreti ödemeyeceğini belirten bir yazı astım bir yere. Aldığım bu önlemlerin bir işe yarayacağını ben de inanmıyordum aslında. Bir de bu toprakların köylülerden toprağa hava gibi su gibi gereksinme duyan çileli köylülerden alınacağını düşündükçe yüreğim burkuluyordu. Derken birkaç gün sonra bir akşam üzeri Zadorov bir yabancı ile birlikte yatakhaneye yanıma geldi. Delikanlı köydendi. Zadorov heyecandan yerinde duramıyordu. ''Dinle bak, bu çocuğu dinle de bak!'' diye bağırdı. Karabanov da yerinde duramıyor, yatakhanenin ortasında hora tepiyor ve Ezgi'yle karışık bağırıyordu. ''Ha ha hay, şimdi ver kolaya dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz, ha ha hay!'' Öteki çocuklar da çevremizi sardı. Gonçarovkalı delikanlı, gençlik örgütünün, Komsomol'un bir üyesiymiş meğer. ''Gonçarovka'da çok sayıda gençlik örgüt üyesi var mı?'' diye sordum. ''Yalnız 3 tane.'' ''Yalnızca 3 ha?'' ''İşimiz hiç de kolay değil.'' dedi delikanlı. ''Kulaklar tüm köyü avuçların içine almışlar, eziyorlar. En başta çiftçiler elbet. Bizim çocuklar beni buraya haberci yolladı. Elden geldiğince çabuk taşının trepkeye. Birlik olursak onlara günlerini gösteririz. Sizinkiler çetin ceviz. Hepsi de kararlı delikanlılar. Onlar gibi birkaç kişi olsaydı biz de... ''Peki ama bu toprak sorunu nasıl çözeceğimizi bilemiyoruz.'' ''Ben de bunun için geldim zaten. Toprağı zorla alacaksınız. O kızıl saçlı Luka şeytanın dediğine bakmayın siz. Size verilen toprağı kim işliyor biliyor musunuz?'' ''Kim?'' ''Söylesene Spiridon. Haydi söylesene.'' Spiridon sol elinin parmaklarını sayarak adları sıralamaya başladı. ''Greçani, yani Andrei Karpovich Bir.'' ''Andrei'' dedi. ''Ama onun ormağın bu yanında toprakları var.'' ''Fazla mal göz çıkarmaz. Evet sonra...'' Petro Greçani 2, Onopro Greçani, Stomuka, hani kilisenin yanında oturan, ha bir de Seryoga var, Stomuka, Yavtuk ve evet ve Luka Semyonovic, tam 6 kişi. Vay canına, peki nasıl oldu bu iş? Sizin yoksul köylüler komitesi neredeydi peki? Bizim komiteden ne olacak? Birer şevotkaya fit olur hepsi. Bakın işin aslı şu. Toprakta, binalarda duracak. Şu ya da bu iş için kullanılacaktı. Köy Sovyeti bu adamların elinde. Öyle olunca toprağı aralarında paylaştılar. Hepsi bu. Ha işte şimdi iş değişti diye bağırdı Karabanov. Sen şimdi seyret gümbürtüyü. Ayağın denk al Lukacığım, tependeyiz. Eylül'ün başlarında bir gün kasabadan dönüyordum. Saat 2 falandı. Koca faytonumuz tıngır mıngır ilerlemekteydi. Bir yandan Anton Bratchenko'nun atımız kızılın yaptıkları, yapabilecekleri ve de yapamayacakları konusundaki bitmek bilmez görüşlerini dinliyor, bir yandan da toplulukla ilgili çeşitli sorunları nasıl çözeceğimizi düşünüyordum. Bratchenko'nun sesi kesildi birden. Yolun ilerisindeki bir noktaya baktı, baktı, sonra ayağa kalktı, atı kamçıladığı gibi fayton çakıl yolda korkunç sarsıntılarla yuvarlamaya başladı. Anton kızılı kamçılayıp duruyordu, bunu daha önce hiç yapmamıştı. Bir yandan da bana sesleniyordu ama söylediklerini pek çıkaramıyordum. Sonunda şu sözcükleri seçebildim. Bizimkiler mibizerle. Topluluğun bulunduğu yere sapan köşede garip maden sesler çıkararak son hızla ilerleyen bir mibizere tohum ekme makinesi bindiriyorduk az daha. Daha önce hiç görmedikleri garip dev bir arabayı peşlerine takmış olan atlar korku ve şaşkınlık içine ilerliyor, adeta can havliyle koşuyorlardı. Mibzer ana yolun üzerinde zar zor ilerlemekteydi derken kumluk yol üzerinde sallandı ve sonra topluluğa giden yolda gümbür gümbür yuvarlanmaya koyuldu. Anton dizginleri benim elime tutuşturarak arabadan atladı, Mibzer'in peşinden koştu. Karabanov'la Pilikotko bu garip aracın üzerinde basacak yer bulmuş, sımsıkı gerili dizginlere tutunmuş, güçlükle dengelerini koruyabiliyorlardı. Yere yıkılmamalarına kim olsa şaşardı. Anton büyük bir güçlükle bu garip aracı durdurmayı başardı. Karabanov heyecan ve sevinçten soluk soluğa olanları anlattı bize. Bahçede tuğla diziyorduk. Birden kocaman bir mibzer gördük. Peşinde de 5 adam. Öyle büyüktü ki bu yani. Neyse bizim tarlalara doğru ilerliyordu. Kalktık yanlarına gittik. Çekilin buradan dedik. Biz 4 kişiydik. Biz ikimiz, Çobot ve bir de kim vardı? Soroka diye yardım etti ona Pirikotko. Tamam Soroka. Çekilin dedim. Buraya tohum ekemezsiniz zaten. İçlerinden biri kara kuru çingene kılıklı olanı kimden söz ettiğimi anladın değil mi? İşte o. Çobot'a bir kamçı indirdi. Tabii Çobot da onun çenelerini dağıttı. Derken bir baktık burun elinde koca bir sopayla geliyor. Atlardan birinin yularına yapıştım. Bunun üzerine başkan fırladı, üzerime atıldı. Gömlemin yakalarını avuçladı. Hangi başkan? Hangi başkan olacak? Bizimki elbet. Şu kızıl saçlı herif. Luka Semyonovic. Neyse, Prikotko adamın poposuna bir tekme indirdi, başkan yerleri öptü. Atla mibzere diye seslendim Prikotko'ya. Ve hayda, tutabilene aşk olsun. Gonçarovka'ya daldık mı 4 nala? Köylerle de karşılaştık mı? Ne yapayım? Atları kamçıladığım gibi tırısa kaldırdım, vurdum köprüye. O tırıs, bu tırıs, buraya dek geldik işte. Bizimkilerden üçü orada kaldı. Mucikler bir güzel benzetmiştir onları, korkarım. Karabanov kazandığı utkuyla sarhoş olmuş titriyordu. Prikotko bana mısın demeden sigara sarıyor, sessiz sessiz gülümsüyordu. Bense bu son derece eğlendirici öykünün bundan sonraki bölümlerini gözümün önüne canlandırıyordum. Komisyonlar, sorgular, soruşturmalar falan filan. Nedir bu sizden çektiğim be? Başıma dert açtınız gene demekten kendimi alamadım. Karabanov bu sözüme çok şaştı, adeta alındı. Ama kavgayı onlar başlattı, avuç açtılar. İyi iyi, hadi topluluğa gidin bakalım, orada konuşuruz. Toplulukta bizi burun karşıladı. Alnının ortasında koskocaman bir yara çiçek gibi açılmıştı. Çocuklar çevresine toplanmış kahkahalarla gülüyorlardı. Çobotla Soroka bir yanda yüzlerini yıkamaktaydı. Karabanov burnunun omuzlarına yapıştı. Ellerinden kurtuldunuz ha? Aferin ulan. Önce bizlerin ardından koşmaya kalktılar, dedi burun. Baktılar olmayacak, uçsalar yakalayamayacaklar, bize saldırdılar. Hırslarını bizden aldılar ama öyle bir kaçış kaçtık ki. Neredeler şimdi? Biz sandalla bu yana geçtik. Onlar ırmağın kıyısında durup sövdüler yalnızca. Son gördüğümüzde elleri ve ayaklarıyla sövüyorlardı. Bizimkilerden kimse kaldı mı orada? Yalnızca küçükler, Toska ile iki ufaklık daha. Kimse dokunmaz artık onlara. Bir saat kadar sonra Luka Semyonovic iki köylü yanına katmış topluluğa geldi. Bizimkiler onları kibarca karşıladılar. Bizleriniz için mi geldiniz? Odamı meraklılar tıklım tıklım doldurduğundan kımıldayacak yer yoktu. Utanç verici durumdaydık doğrusu. Luka Semyonovic masanın başına oturdu ve sözü açtı. Beni ve arkadaşlarımı döven o çocukları çağır şuraya, dedi bana. Bana bakın Luka Semyonovic, dedim. Dayak yedinizse gidin istediğiniz yere şikayet edin. Buraya kimseyi çağıracak değilim. Buyurun, ne istediğinizi söyleyin. Topluluğa gelmenizin sebebi nedir? Onları çağırmayacaksın, öyle mi? Çağırmayacağım. Yani bana karşı geliyorsun. Tamam, bunu bir başka yerde tartışırız. Tamam, tartışırız. Mibzeri kim verecek peki? Kime kim verecek? Luka, esmer, kıvırcık, saçlı, suratsız bir adamı göstererek, işte sahibi, dedi. Bu, Karabanov'un çingeneye benziyor dediği adam olsa gerekti. Bu sizin mibzeriniz mi, diye sordum. Evet, benim. Pekala, bu mibzeri başkalarının topraklarının yasaya aykırı olarak ekilmesi sırasında el konulmuş bir kanıt olarak bölge milis güçlerine teslim edeceğim. Adınızı rica edeyim. Benim adım mı? Greçani, Onopri Greçani. Başkalarının toprakları ne demek yani, anlamadım. Orası benim toprağımdır. Hiçbir zaman başkasının olmadı. Bu konuyu tartışmayacağız şimdi, o ayrı bir mesele. Şimdi başkalarının topraklarına girerek yasaları çiğnemek ve tarlada çalışmakta olan topluluk üyelerini dövmek suçlarıyla zabı tutacağız. Burun öne doğru bir adım attı. Beni az daha öldürüyordu bu, dedi. Sen öldürmeye değer misin be? Pöh, adam öldürmekmiş ha, sen aklını oynatmışsın. Konuşma sürdü de sürdü. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Öğle yemeğinde, akşam yemeğinde unutmuştum. Yat borusu çalmaya başladığında konuşma bitmiş değildi. Köylülerle oturmuş, zaman zaman tatlı sözlerle, zaman zaman birbirimize gözdağı vererek, ara sıra da alaylı sözler söyleyerek heyecanla konuyu tartışıyorduk. Dediğim dedikti. Mibzeri vermemekte direniyordum. İle de bir tutanak tutacaktım. Neyse ki köylülerde kavga ettiklerini belirtecek en küçük bir izlere bile rastlanmıyor, bizim çocuklarsa yaradan çizikten görünmüyordu. Tartışmalara son veren bu kez Zadorov oldu. Elini masaya vurduğu gibi şu kısa konuşmayı yaptı. Yeter bakalım, kafamız şişti. Toprak bizimdir ve siz bizimle çok uğraşmasanız iyi olur. Sizi kendi topraklarımıza sokacak değiliz. Biz 50 kişiyiz ve hepimize tutunu koparan delikanlılarız. Luka Semyonovic uzun uzun düşündü. Sonunda sakalını sıvazlayarak ve de homurdana homurdana. Pekala, canınız cehenneme. Ama hiç değilse çift sürme ücretini ödeyin bize. Olmaz, dedim soğuk soğuk. O yazıyı boşuna atmadım ben oraya. Gene bir sessizlik oldu. Öyleyse mibzerimizi verin. Tapu senedini imzalarsanız mibzeri alırsınız. Tamam, ver kağıdı. Sonunda o güz yeni toplulukta çavdar ekmeği başardık. Hepimiz birer tarım uzmanı kesilmiştik. Kalina Ivanoviç çiftçilikten pek anlamıyordu. Geri kalanımız da ondan beterdik. Ama herkes çalışmaya ve sabahın koşmaya, mibzer çekmeye hevesliydi. Bratchenko dışında herkes demek istiyorum. Çünkü o sevgili atlarına kıyamıyor, toprağa da çadıra da bizim büyük heveslerimize de lanet okuyordu. Buğday yetmez bu hayvanlara, çadır vermek gerek diye humurdanıyordu boyuna. Ekim ayına çıktığımızda 8 desetinlik toprak yeni sürgün vermiş yemyeşil fizlerle kaplıydı. Toprağa can verilmişti. Kalina Ivanoviç ucu lastikli bastonuyla doğuda pek seçilemeyen bir yerleri gösteriyor. Oralara mercimek ekeceğiz diyordu. Mercimek çok nefis olur. Atlarımız kızılla haydut, mısır ekilecek toprakları sürdüler. Zadarov akşamları bitkin ve yorgun gelir. Canı cehenneme, şu müzik işi kolay değilmiş derdi. Ben bir an önce döküm evine döneceğim. Kar elimizi kolumuzu bağladığında işimiz tümüyle bitmiş değildi. Ama bu bizim gibi acemiler için küçümsenecek bir başarı sayılmazdı. Bratchenko bölge levazım komiseri. Çiftliğimiz mucizelerle ve yoğun sancılarla yol almakta, gelişmekteydi. Kalina Ivanoviç'in anadan doğma trit diye nitelediği, neden daha ölmediğine kimsenin akıl erdiremediği yaşlı bir ineği, bilmem hangi müdürlüğün izniyle alıp topluluğa getirmesi bir mucizeydi. Bizimle hiç ama hiç ilgisi olmayan bir bakanlıktan, Tarım Bakanlığı falanca müdürlüğünden, şiş göbek, tembel, hastalıklı ve de yaş bakımından inekten hiç de aşağı kalmayacak bir de kara beygir sağlamamız yine bir mucizeydi. Topluluğumuzda, çiftliklerde kullanılan öküz arabalarının hatta bir faytonun pedahlanı vermesi de bir mucizeydi. Bu fayton çift beygirle çekilen türdendi ve o günlerde gözlerimize çok güzel, üstelik son derece rahat görünmüştü. Ancak fayton çekecek atları sağlamamız için gerekli mucize görünürlerde yoktu. Gut seyislikten ayrılmış, kunduracı dükkanına çalışmaya başlamıştı. Ondan boşalan baş seyislik görevine Anton Bratchenko geldi. Anton güçlü, kuvvetli, hamarat, yerine duramayan ancak çok alıngan bir çocuktu. Bu alınganlık aşırı kendini beğenmişlikten kaynaklanıyordu. İnce uzun bacaklı kızılla çarpık bacaklı iri kemikli haydutun ardına geçer, o süslü püslü faytona kurulurdu. Kara beygirimize hiç de uygun düşmeyen bu haydut adını Anton vermişti. Haydut adım başı tökezler, zaman zaman da düpedüz düşerdi. Bu durumda kasabanın ortasında öteki sürücülerle sokak çocuklarının alaylı sözleri arasında sağa kaymaya, yolu tıkamamaya çabalardık. Bu sözler genellikle Anton'un çileden çıkarırdı. Baş seyis, çevremizi saran meraklı izleyicilere bağırıp çağırmaya, sövüp saymaya kalkar, Gorki topluluğunun zaten gözde olmayan atlarını büsbütün gözden düşürürdü. Anton Bratchenko neredeyse anadan doğma kavgacı bir çocuktu. Ona kavga olsun da ne olursa olsun dövüşmekten hiç sakınmazdı. Birinin onunla azıcık tartışmaya başlaması demek az sonra büyük bir dövüş başlayacak demekti. Sövgüde, söz yetiştirmede, alay etmede de kimse onunla yarışamazdı. Bütün bu becerilerinden başka çok kimsede bulunmayan bir yeteneğe sahipti Bratchenko. Yüz çizgileri çok hareketliydi. Sözlerini mimikleriyle zenginleştirir, pek çok tiyatrocuya taş çıkarttırırdı. Anton kimsiz, kimsesiz değildi. Babası kasabada bir fırında işçiydi. Anası da vardı, o da yaşıyordu ve Anton bu saygıdeğer kişilerin tek çocuğuydu. Ancak daha küçük yaşlarda aile yuvasında kanı kaynamamıştı. Evde pek durmaz, ancak yatmadan yatmaya giderdi. Sokak çocukları ve kasabanın hırsızları arasına karıştı. Bu kimselerden oluşan dost çevresini genişletti durdu. Birkaç ilginç ve büyük serüvene katıldıktan, böylece adını çıkarıp birkaç kez hapislerde yattıktan sonra bize geldi, topluluğa katıldı. Daha 15'indeydi. Yakışıklı, kıvırcık saçlı, mavi gözlü, ince uzun tığ gibi bir delikanlıydı. Anton konuşmadan edemezdi. Bu yüzden onu tek başına görmek olanaksızdı. Yapayalnız olduğu anları nasıl geçireceğini bilmezdi o. Her nasılsa okuma yazma öğrenmişti. Serüven öykülerini ezberebilirdi ama ders çalışmaya gelince bucak bucak kaçardı. Onu sınıfta resmen zorla tutuyorduk. Başlangıçta sık sık çeker giderdi topluluktan. Ama her seferinde de bir iki gün sonra döner gelir, küçücük bir suçluluk duygusu da sergilemezdi. İçindeki serserilik güdülerine karşı savaşmaya, bu tür eğilimlerini yenmeye çalışırdı. Bana daha katı davranın Anton Semyonovich derdi. Yoksa bir serseri olup çıkacağım. Toplulukta hiçbir şey çalmamış, hiçbir hırsızlığa karışmamıştı. Yalan söylemez, doğruyu savunmak için gerekirse canını verirdi. Ne var ki disiplin denen şeyin mantığını kavrama yetisinden yoksundu. Yaşadığı anın koşullarından doğal ilkeyi benimserdi yalnızca. Onun disiplin anlayışı da buydu.